Ayrım 2. Sayfa 11. Giriş. İnsanlığın yüz karası olan Yüce Allah tarafından zulüm olarak nitelendirilen, Allah ile insanın bağlarını koparan, Kur'an ve önceki vahiylerin amansız mücadelesine sahne olan şirk, gerçek imanı kemirmekte, inanç alanını kirletmekte, gizlice gönüllere sızmaktadır. Şirkin sebeplerine ileride değineceğiz ama burada önce iki ayete gitme zorunluluğunu hissediyoruz. Ayetler şunlardır. Onlar Allah'ı gerektiği şekilde takdir edemediler. Kıyamet günü bütün yeryüzü onun tasarrufundadır. Gökler onun kudreti ile dürülmüş olacaktır. Allah onların ortak koşmalarından uzak ve yücedir. Parantez Zümer 67. Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Çünkü Allah hiçbir beşere bir şey indirmedi dediler. De ki, öyle ise Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu kağıtlara yazıp açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarınızın da bilemediği şeyler size öğretilmiştir. Sen Allah de, sonra onları bırak, daldıkları bataklıkta oynaya dursunlar. Parantez En'am 91. Zümer 67. ayetin ilk bölümü olan "Onlar Allah'ı gerektiği şekilde takdir edemediler" ifadesi, müşriklerin şirk koşmalarının nedenini vermekte, aynı ifade En'am 91'de de geçmektedir. Zümer 67'de Yüce Allah'ın kudretini, noksan sıfatlardan uzak olduğunu, tekliğini, egemenliğini kimse ile paylaşamayacağını anlayamadılar, bilemediler, takdir edemediler ve değerlendiremediler. En'am 91'de ise Yüce Allah'ın insanlarla olan ilişkilerini, onlara vahiy gönderip mutluluğu elde edebilmeleri için rehberlik yapabileceğini takdir edemediler. Bir taraftan kainatla olan ilişkisini ve bu ilişkinin oturduğu kudreti, gücü, diğer taraftan insanları bilgi ile donatacağı konusunu ve bu konudaki kudretini anlayamadılar. İşte bu anlama kıtlığı, dar kafalılığı, yetersizliği, bilinçsizliği, düşüncesizliği, karanlığı onları şirke sürüklemiş, Yüce Allah'a yükledikleri noksanlığı sahte tanrılarla doldurmuşlardır. Kendi yetersizliklerinden, noksanlıklarından, düşüncesizliklerinden bir şirk hamuru yoğurup, gönüllerindeki alevli cehennem fırınında pişirdiler. Bu düşüncesizliğin, yanlış takdirin, yanlış değerlendirmenin örneği Velid B. Muire'dir. Yüce Allah onun bu durumunu şöyle anlatmaktadır. Zira o düşündü ve ölçtü biçti. Geberesice nasıl ölçtü biçti? Lanet olası nasıl ölçtü biçti? Sonra baktı, sonra yüzünü ekşitti ve suratını astı. Sonra arkasını döndü ve kibirlendi. Şöyle dedi, bu sadece öncekilerden nakledilen bir büyüdür. Bu sadece bir insan sözüdür. Parantez Müddessir 18-25. Düşüncesinde ve değerlendirmesinde derinden yanılan bu insan, hem beden dili hem de sözleri ile karşı koydu ve Kur'an'a hakaret etti. Kur'an'ı bu şekilde değerlendirme cesaretinde bulunarak şirk koştu ve koşmaya da devam etti. Zümer 67 ve En'am 91. ayetlerine baktığımızda da benzer ifadeleri görmekteyiz. Kur'an'a karşı yapılan bu hata tevhid inancına uzanarak Yüce Allah'ı hakkı ile takdir edememeye varmaktadır. Diyebiliriz ki aklını kullanamama, düşünememe, takdir edememe öylesine bir çamur oluşturuyor ki orada 3 tane zehirli ağaç büyüyor. Bu ağaçlar şirktir, inkardır ve münafıklıktır. Bu ağaçlar zakkum ağacının türleridir. Bu zakkum ağacını Yüce Allah Saffat suresinin 64-65. ayetlerinde şöyle tanıtmaktadır. Cehennemin dibinde biten bir ağaçtır. Meyveleri şeytanların başları gibidir. Zakkum ağacı, beynini çalıştırmayan, kötü tuzaklar kuran, kötü düşünceler üreten, nefsine tapan ve dünyada şeytani fikirler üretip şirk koşanı temsil etmektedir. Demek ki bu dünyada şirk koşan, şeytani düşünceler üreten insanlar o alemde zakkum ağacının meyveleriyle beslenecektir. Zakkum ağacının meyvelerinin şeklinde zehirli bir kafaya sahip olan müşrikler bu ve benzeri ayetlerle yerilmektedir. Biz o ağacı zalimler için bir azap kıldık. O cehennemin dibinde biten bir ağaçtır. Meyveleri şeytanların başları gibidir. Onlar kesinlikle ondan yiyip karınlarını onunla dolduracaklar. Sonra onun üzerine kaynar su karışımı bir içecek içerler. Parantez Saffat 63-67. Bu ayetler zakkum ağacını hem tanımlıyor hem de tanımamıza yardım ediyorlar. Şöyle ki, bu ağacın zalimler için bir fitne, bir bela, bir ceza olduğu ifade edilmektedir. Fitne kelimesi, bela, imtihan ve ceza anlamlarına gelmektedir. Zariyat 14'te, azabınızı tadın buyururken Yüce Allah azap anlamında fitne kelimesini kullanmıştır. Bu ağacın cehennemin dibinde bitmiş olma özelliği bizi şu çıkarıma götürmektedir. Bu ağaç ateş veya kaynağı su ile yanmamakta, tam tersine ateş ve kaynar su ona gıda olmaktadır. Onun tomurcukları ya da meyveleri şeytanların başına benzemektedir. Burada kastedilen şeytanlar hem insan hem de cin şeytanlardır. Parantez En'am 112. Zakkum ağacı manevi bakımdan insanların şeytani olanlarının beynine, maddi şekli anlamda da cinlerden oluşan şeytanların başına benzemektedir. Burada temsili bir anlatım vardır. Buradaki ifade, beynini çalıştırmayan, kötü tuzaklar kuran, kötü düşünceler üreten, nefsine tapan ve hevasının peşinde koşanların beynini ve gıdasını temsil etmektedir. Bu dünyada şeytani fikirler üreten, şirk koşan insanlar o zakkum ağacının meyveleri ile besleneceklerdir. Zalimler için onu bir azap kıldık ifadesinde yer alan zalim kelimesi müşrik ve kafiri ifade etmektedir. Şirk ve inkarını eyleme dönüştürüp dine karşı düşmanlık besleyenler ve tuzak kuranlar bu şeytanların kafasına benzeyen zakkum ağacının meyvelerinden yiyeceklerdir. Onun meyvelerinden yiyip karınlarına dolduracaklardır. Ardından kaynar su içeceklerdir. Ayette elbütün kelimesi geçtiğine göre demek ki bu insanlar dünyada haram yiyorlardı. Kul hakkı faiz gibi haramlarla karınlarını doldurdukları için öteki alemde de zakkum ağacının meyveleri ile karınlarını dolduracaklardır. Karınlarını onun meyveleri ile doldurunca su içmek zorunda kalacak. Bu sefer de kaynar su içecekler. Bu su Muhammed 15'te belirtildiği gibi bağırsakları doğrayan, parça parça eden su olacaktır. Allah'ın yasakladığı alkolü içenler orada bu kaynar suyu içeceklerdir. Burada şu soruyu sorabiliriz. Kimler bu zakkum ağacının meyvelerini yiyeceklerdir? sorunun cevabını şu ayetlerle verebiliriz. Yorumunu yapmakta olduğumuz Saffat 63'te zalimler denmektedir. Zalimlerin birincil anlamı müşrik ve kafirlerdir. İkincil anlamı da kul hakkı yiyenler. Bakara 114'e göre ibadet özgürlüğüne mani olanlar ve Allah'ın mescitlerini tahrip edenlerdir. Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. Parantez Duhan 42-43. Günahkarlar, yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen ve yasaklarından kaçınmayıp onları yapanlardır. İşte zakkum ağacı onların gıdası olacaktır. Sonra siz ey sapıklar, yalancılar, elbette bu ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de kaynar sudan içeceksiniz. Parantez Vakıa 51-55. Bu ayette de sapıkların, yalancıların bu ağaçtan yiyeceğine işaret edilmektedir. Kısaca söylersek, zalimler, günahkarlar, sapıklar ve yalancıların gıdası bu ağaç olacaktır. İsra 60'ta geçen Kur'an'da lanetlenmiş ağaç da zakkum ağacını ifade etmiş olabilir. Onu da Yüce Allah azgınlara vermektedir. Bu noktada şu soruyu sorabiliriz. Yüce Allah insanı derinden sarsan, tiksindiren, korkutan bu ceza şeklini niçin burada anmaktadır? Zulmün, günahın, sapıklığın, yalanın ve azgınlığın nedenli kötü olduğunu caydırıcı bir nitelikle anlatmak için bu ceza şeklini açıklamaktadır. Kötü niyetlerin, kötü eylemlerin, kötü fikirlerin orada nasıl bir cezaya dönüştüğünün bilincini vermektedir diyebiliriz. Zakkum ağacı ve kaynar su meselesini bir araya getirince sanki kaynar su cehennemin dışında içilecek, ardından cehenneme dönülecektir fikri uyanmaktadır. Bu doğru olabilir mi? Rahman suresinin 43 ve 44. ayetlerine baktığımızda bunun böyle olacağı anlaşılmış olacaktır. İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir. Onlar cehennemle kaynar su arasında dolaşır dururlar. Bu kaynar sudan içecek, cehenneme gidecek, orada yandıktan sonra tekrar gelip kaynar sudan içeceklerdir. Bunun anlamı cehennem ateşten oluşacak ama kaynar su onun dışında olacaktır. Şüphesiz onlar atalarını sapıklıkta buldular ve peşlerinden koşup gittiler. İşte zakkum ağacını tadacak, kaynar sudan içecek ve cehenneme girecek olanların neden bu şekilde cezalandırılacaklarını bu ayet açıklamaktadır. Nedenlerden biri atalarını sapık, yani şirk yolunda buldukları halde onların yolunu sorgulamadan, tenkit etmeden onların gittiği yoldan gitmeleri ve onların izinden gitmeye can atmalarıdır. Biz buradan şu sonuca ulaşıyoruz. Din eğitimi ataların yaşamını ve gittikleri yolu sorgulamayı müminlere öğretmelidir. Ataları o yoldan gitti diye kendileri de o yolu izlemişlerdir diyerek mahşerde mazeret beyan edemeyeceklerinin bilinci nesillere verilmelidir. Gerekirse babalarının düşünce ve hayatlarını sorgulamalı, körü körüne taklit etmemelidirler. Daha önce Lokman 21'de atalarını taklit etmenin alevli ateşin azabına götüreceği açıklanmıştı. Ataları sorgulamak, onların iyi yoldan gidişlerini terk etmek manasına alınmamalıdır. Sorgulama mutlaka iyiyi bulmak için yapılmalıdır. Ayette geçen elfev kelimesi bulmak, yuhraun ise hızlıca koşmak, ısrarla koşmak demektir. Şirk ve sapıklık içinde olan atalarının peşinde ısrarla koşmak aslında cehenneme koşmak anlamına gelmektedir. İyi hayatı bulabilmenin şartlarından biri, sapmış atalarının hayatını sorgulamak olduğu gibi, doğru bilgiyi yakalamak da geçmişin kültürünü sorgulamaktan geçmektedir. Sorgulamayanlar iyi hayatı ve doğruyu bulamazlar. Günümüzün sapık inançta olan toplumlarının yeni nesilleri bu sorgulamayı yapamadıklarından dolayı cehenneme doğru koşmaktadırlar. Dini konularda fetva verenler de geçmişin fetvalarını veya görüşlerini mutlaka doğruyu bulmanın uğruna sorgulamalıdırlar. İradesini, beynini ve gönlünü geçmiş atalarının yanlış mirasına, yani ölülere teslim edip sapıklığa düşenler aslında cehennemlik iş yapmaktadırlar. Çünkü bu insanların beyni geçmişe dönüktür. Geleceğe karşı kör olmuşlardır. Atalarının akıllarını kullanamadığını, doğruyu bulamadığını, (Bakara 170) gerçeği bilemeyip doğruyu taklit edemediğini, (Maide 104) düşünüp sorgulamayanlar kendilerini cehennemin ortasında bulurlar. Geleceği veya yaşanan zamanı geçmişe kurban etmek, bir bakıma ahireti dünyaya kurban etmektir. Çünkü ahiret bizim geleceğimizdir. Onu asla geçmişimize feda edemeyiz. Beynimiz ahirete, yani geleceğe yönelik programlanmalıdır. Kur'an'ın ahiret inancı bu programlamayı yapmaktadır. Geçmişin yaşanmış hayatını sorgularsak ondan ders alabilir ve geleceğe bir ışık taşıyabiliriz. Ama asla geçmişi sorgulamadan onun yanlışlarına kul olmamalıyız. İşte kaliteli bir genel eğitim ve özel manada din eğitimi bu sorgulama bilincini halka kazandırmalıdır. Andolsun ki onlardan önce eski milletlerin çoğu sapıklığa düştü. Şüphesiz biz onlara uyarıcılar göndermiştik. Uyarılanların sonunun ne olduğuna bir bak. Allah'ın ihlaslı kulları müstesna. (Saffat 71-74) Eski milletlerin toplumsal manada ömürlerinin devam etmemesinin en önemli nedeni sapıklığa düşmüş olmalarıdır. Sapıklığa düşenlerin peşinden koşmanın ne anlamı vardır? Sapığı takip edersen sapıklığa düşersin. Eğer onlar doğru yolda olsalardı helak olmazlardı. Yüce Allah, geçmiş toplumların çoğunun sapıklıktan yok olup gittiklerine işaret ederken, tarih eğitimini programa koymakta ve tarihi nasıl okumamız gerektiğini öğretmektedir. Yüce Allah, geçmiş milletleri doğru yola getirmek ve sapıklıklarını terk etmelerini sağlamak için uyarıcı peygamberler göndermiştir. Kendi akıllarını kullanıp o sapıklığın karanlığından çıkmaları imkansız hale geldiği için uyarıcıya muhtaç idiler. Arap toplumunun ve tüm insanlığın da Hazreti Peygamber gibi bir uyarıcıya ihtiyacı vardı. Uyarılanlar uyarılara aldırış etmedi ve bu aldırış etmeme onların helakini getirmiş oldu. Onun için Yüce Allah Hazreti Peygamber'e dolaylı olarak da insanlara uyarılanların nasıl bir sonuçla karşı karşıya kaldıklarını araştırmalarını ve gözlemlemelerini emretmektedir. İşte bu araştırma ve gözlem nasılı bulma üzerine yoğunlaşmalıdır. Demek ki tarihi araştırmalar ayetin belirttiği gibi nasılı tespit etmenin uğruna yapılmalıdır ve o zaman bulunan nasılın cevabı geleceğe ışık tutacaktır. Nasılı belirlemek, yaşanmakta olan hayatı onun dışında tutmak için en önemli hareket noktası olacaktır. Nasılın bilgisi geleceğin toplumlarına can verebilir. Nasılın bilgisini elde etmek, ölen kişinin organlarını ölmekte olan kişiye nakledip onu kurtarmak gibidir. Aklını kullanan, gönülden samimi olan kullar, ilahi uyarılara kulak verip, hayatlarını o doğrultuda düzenlediklerinden dolayı bu helaktan istisna edilmişlerdir. Böylece tarihi olguları ve o olguların nasılını incelerken, istisnalarının olduğunun da akıldan çıkarılmaması gerektiğine dikkat çekilmektedir. Hazreti Peygamber'in uyarıları bu istisna grubunun genişletilmesine ve çoğaltılmasına yönelik bir amaç taşıyordu. İstisna grubunun genişletilip çoğaltılabilmesi için aklı çalıştırmak, düşündürtmek ve şirkten temizlenmiş sağlam bir imanı gönülde meydana getirtmek gerekiyor. İlahi vahyin evrensel değerlerini ahlakın temeline oturtan, gönül ekranını Allah'a teslim eden, bilginin nuruyla cehaletin karanlığını gideren bir nesil yetiştirmek din eğitiminin amacı olmalıdır. Akıldan kaçan, düşünmekten uzaklaşan, imandan ayrı düşen, bilginin ışığını söndüren toplumlar helaki hak etmişlerdir. Bu insanlar kendi psikolojilerini, yani içsel manevi dengelerini ve Allah ile ilişkilerinin düzenini bozmuşlar ve bunun karşılığını helakle ödemişlerdir. Gelecek nesillere en iyi öğüdü bunları anlatan Kur'an vermektedir. Şimdi şirkin ne olduğuna geçebiliriz.